hani hem kurla ilgili müdahalemiz yok deniyor ama işte her bir satış tarafında şeyleri çıkıyor. Alım yani merkez markası işte artık daha bunun itirafı olur mu? Kendileri de itiraf edip rahatlasınlar. Sonuçta piyasanın üzerinde ciddi bir kontrolü eli var. Mayıs'ta 75'te bir zirve olacak herhalde. Bunu değiştirmedim ama ondan sonrası değişebilir. Yani ondan sonrası için tahminler
hangi yönde?
İyi yönde diyebiliriz ama ona da yine karar vermek için erken.
Haluk Bey merhaba, nasılsınız?
Sağ olun, siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Kritik bir hafta sonu geçirdik. Size son yayınımızı seçimden önce yapmıştık. Evet. Şimdi de seçimden sonraki ilk yayını yapıyoruz. Bu yayında tabii ki seçim sonrası ekonomide olası senaryoları konuşacağız. Seçim öncesinde çok konuşmuştuk. Artık seçim bitti. Bakalım ne olacak. Ayrıca dün enflasyon verisi açıklandı. Mart ayı enflasyonu. Ocak ve Şubat çok sert geçmişti. Mart'ta ne gördük? Bundan sonra ne göreceğiz? Onu soracağım. Ve tabii ki rezervler. Faiz artışı. Rezervler Mayıs seçimi öncesi seviyesine kadar gerilemişti. Sonra faiz artışı geldi. Ardından seçim oldu. Hem faiz artışı hem seçim nasıl etkiledi Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini? Onu da soracağım. Seçimle başlayalım Haluk Bey. Seçimde beklentilerden farklı bir sonuç geldi. İstanbul, Ankara çok takip ediyorduk. Orada rekabetin olduğunu ama özellikle İstanbul'da olduğu tahmin ediliyordu. Ekrem İmamoğlu'nun biraz önde olduğu söyleniyordu. Ama gelen seçim sonuçları bunun çok ötesinde oldu. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak çıktı. İlk defa yani AK Parti iktidarı 2002 yılından beri ilk defa. İstanbul ve Ankara çok ciddi farkı atıldı. Büyük şehirlerde kazanım elde etti CHP. Dolayısıyla iktidar zayıflamış olarak çıktı. Seçim sonrasına ilişkin en çok merak eden Mehmet Şimşek'in geleceğiydi. Siz ne görüyorsunuz?
Yani ben seçim sonrası hani ilk değerlendirmelerin çok erken olduğunu, çok ilk akla gelenlerin söylendiğini, bence derinlemesine analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve yani tabii bunu uzmanlarına bırakmak gerekiyor. Ben de o tip analizleri okumayı merakla bekliyorum. Bu bir ay içinde herhalde sağlıklı analizler daha karşımıza çıkacaktır. İktidara yakın seçmenler, hem muhalefete yakın seçmenler oldukça stratejik oy kullandılar bu seçimde. Yani bu biraz farklı çünkü genelde hani yerel seçimler pek öyle bir davranışın gözlendiği değil. Sadece bazı dönemler iktidara uyarı verme niteliğinde kullanıldığını görüyorduk ama o da daha sınırlı boyutta kalıyordu. Şimdi burada gördüğümüz muhalefete yakın seçmen tarafında bir kere öne çıkan adaylara bir konsolide olma gibi bir orada bir birikme gibi oldu. Bu özellikle büyük şehirlerde adayların da güçlü olmasıyla beraber çok net bir şekilde gözleniyor. İktidar tarafında da özellikle seçime katılımın düşüklüğü tepkisini böyle göstermiş gibi duruyor. İkincisi de bu faktörü unutmamak lazım. Geçen seçimlerden farklı olarak sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan oylanmadı. Yani tam olarak oylanmadı. Kendisini ortaya koymuş bir durumu yoktu. Yani her ne kadar mitinglere falan katılıyor olsa da. Bunun da bence etkisi var. Dolayısıyla tepkisini o kanattaki seçmen hem gitmeyerek hem de gitse de belki farklı yine aynı kanattan ama başka şekilde oy vererek ya da yine muhafazakar taraftaki Yeniden Refah oy vererek gösterdi gibi gözüküyor. Yani benim gördüğüm tablo bu. Ama hani ben de yanılıyor olabilirim. Ben daha derinlemesine analizler görmeyi isterim. Bunu söyledikten sonra tabii bizim için önemli olan ya da bizim uzmanlık alanımız sonuçta bunun ekonomiye etkileri olacak tabii. Oraya geçeyim isterseniz yavaş yavaş.
Tabii ki.
Şimdi orada en çok sorgulanan seçim öncesi veya döviz talebinin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri işte ekonomi yönetimi değişecek mi sonuçlara bağlı olarak? Kurlarda bir sıçrama olacak mı şeklinde oluşuyordu. Şimdi burada sonuçlar onu gerektirecek bir şey gibi gözükmüyor. Kağıt üstünde en azından böyle bir sonuca varılmasını gerektirmiyor gibi duruyor. Son dönemde uygulanan daha ortodoks politikalara yönelik mi yoksa uzun süredir devam eden hayat pahalılığı ki enflasyonun kontrolden çıkması falan ve bu son seçim sonrası olan dönem ayrı çünkü yani o yeni bir politikaya geçmişsiniz. Fatura bundan mı? Bunun analizi çok önemli bence. Bence onda daha karar verilemedi. Yani ona bakıyor AK Parti'de. Hani evet mesela bu unsurlar arasında işte hemen dile getirilen emeklilerin tepkisi falan gibi şeyler oldu ama sonuçta o zaman şöyle bir ikilem karşımıza çıkıyor. Hem deniyor ki emeklilere işte yeterince bir şey yapılmadı falan. Ondan sonra da bu sonuçlarla işte Erdoğan da çıkıp ne dedi? Biz bu şekilde devam edeceğiz programa dedi. O zaman böyle bir programda bu tip gelir gruplarına nasıl bir destek verilebilir? Daha önce gördük bunları. Yani onlara mesela işte EYT konusunda veya diğer konularda ilave geçen seçimden önce popülist kararlar alındı. Oralara daha fazla destek atıldı ama şimdi bu program bu tip sapmalara çok izin vermiyor mesela. O yüzden hani kendi içinde de çelişiyor. Hem programa destek vermiş gibi oluyor ama kendi içinde de bir sorgulama var. Acaba emeklilerle ilgili neyi hatalı yaptık? Neler yapmalıyız? O yüzden hani orada görünüm karışık. Yani ilk bakışta evet piyasa sevinebilir, yabancı yatırımcı veya işte genel olarak programın işte kararlılıkla uygulanması gerektiği, bu sonuçlardan sonra daha da öne çıktı falan denebilir. Ama iş o kadar kolay değil bence. O kadar net değil daha doğrusu. O yüzden bence bu ilk günlerdeki edilen hani büyük laflara bakmamak lazım. Hani icraatın nasıl şekilleneceğine bakmak lazım. Daha hani seçim sonrası beklenen neydi? İyi de sonuçlansa, kötü de sonuçlansa sıkı bir evet. Para ve
kredi
mali
çok evet, evet,
gibi mesela bunlar vardı. Bakalım onlara aynı güçte yani düşünüldüğü gibi bir paket olarak gelinebilecek mi, gelinmeyecek mi? Bunları yani ancak öyle görebileceğiz. Yoksa programa destek vermek veya sürdüreceğiz, enflasyon ikinci yarıda düşecek demek. Bunlar kolay yani. Bunları demek kolay ama neydi zaten ilk çeyrekteki sorun? Bunlar deniyordu ama sonuçta ne büyüme, ne iş talep görünümü, ne işte fiyatlama davranışı falan bunları yansıtmıyordu. Sorun oydu. Yine aynı sorunla karşı. Bir şey değişmedi yani ekonomik şeye bakarsak. Yine icraata bakıp karar vereceğiz.
Siz son yayınımızda şey demiştiniz yani hatırladığım kadarıyla. Seçimden sonraki 15 gün, 30 gün, 1,5 ay çok önemli. Onu dikkatle izleyeceğiz.
Aynen.
Tabii daha 3 gün oldu da. Bir şey gözükmedi mi şu anda? Bir şeyiniz var mı?
Yok. Yani. Hem şu anlamda söyledim. İyi bir analiz edilmeli partiler tarafında. Çok erken daha ilk şeylerle ilgili AK Parti içindeki değerlendirmelerin böyle satır aralarında anlıyoruz hani neler şey olduğunu, öne çıktığını. Yavaş yavaş orada konuşulanlar hani basına bahsediliyor anladığımız kadarıyla. Onları görüyoruz ama bence daha erken hem o tahlil edilmeli hem muhalefet de tabii kendi analizlerini yapacak. O anlamda söylemiştim. Onu görmemiz biraz vakit alır. Ondan sonra da ilk icraatlar yani ekonomiyle ilgili olanları bakmamız lazım. O yüzden hani bu bir geçiş dönemi. Hani ben de ilk değerlendirmelerden evet bunu hani piyasa hoş karşılar işte şu hareketler falan bunları hani çok kalıcı görmüyorum ben. Esas netleşme hani bu bir aylık Nisan ayı diyelim ona. Nisan ayının sonrasında görülecektir. Yani ilk şeyleri ben çok sürdürülebilir kalıcı görmüyorum ilk tepkileri yani.
Ekonomi yönetiminin işi 1 Nisan'ın öncesine göre daha zor mu diyebilir miyiz yoksa seçim geçti daha mı kolay diyebilir miyiz?
Yani belirsizlik anlamında geçmesi iyi ama daha kolay olduğunu söyleyemem. Yani aynı bence.
Değişti zorlukla. Belirsizlik gitti. Aynen. Destek belki de biraz azaldı.
Evet. O yüzden hani bu değerlendirmelerin Erdoğan kafasında nasıl bir bakış oluşturacağı önemli. Yani burada bence işi daha kolay değil yani öyle destek açıklamış olsa da o ilk tepkiler yani ilk başta böyle dersiniz sonuçta hani mağlubiyeti açıklamak
tabii.
için bir türlü ya da onun etkisini azaltmak için bunları söylersiniz. O yüzden biraz daha gözlemek lazım yani.
Evet Erdoğan açıklama özellikle evet. Vereceği fotoğraf var onunla önemli takip ediyor olacağız. Peki buradan enflasyona geçelim istiyorsanız.
Tabii.
Dediğimiz gibi zaten önümüzdeki birkaç program bunu yakından takip edeceğiz seçim sonrası döneme ilişkin işaretleri. Enflasyon açıklandı. Artık aylık bazda bakmak belki daha da kıymetli. TÜİK 3.16 açıkladı. Beklentilerin biraz daha altında bir aylık enflasyon geldi. Ne dersiniz buna?
Daha yüksek, piyasa beklentisi daha yüksekti. Son İstanbul Ticaret Odası'nın endeksinde 3.9
evet,
geldi.
Genelde 5.68 onu da
söyleyeyim. Evet. Ben hani çok dikkate almıyorum çünkü yani metodolojisi çok bilinmiyor. Çok güvenemiyorum ama yani İTO hani uzun süredir takip ettiğimiz bakıldığında son aylarda da İTO'nun üzerinde olduğu da oluyordu. Şimdi öyle olmadı. Altında kaldı. Yani bunu sorgulamayacağım. Şimdi olan veriye bakıyorum. İyi tabii. En azından merkezin dizdiği patikanın üstünde kalmamış oldu. Ama raporda çizilen senaryonun biraz üzerinde gittiği görülüyor. Ya da üst sınırın biraz daha üzerinde gittiği görülüyor. Mayıs'ta 75'le bir zirve olacak herhalde. Bunu değiştirmedim. Ondan sonrası değişebilir. Yani ondan sonrası için tahminler...
Hangi yönde?
Kötü yönde diyemeyeceğim. Çünkü iyi yönde diyebiliriz ama ona da yine karar vermek için erken. Şöyle ki bir kere şu anlamda değişmeyeceği görüldü. Kurla ilgili kur senaryoları değiştirebilirdi. Hani insanlar tabii bireyler veya şirketler böyle bir spekülasyona girdi. Onun olmadığını görüyoruz ama hani kurda bir hızlanma olup olmayacağı önemliydi. O değiştirebilirdi senaryoyu. Orada değiştirmedi. Hatta işte Nisan'da Mart ayına göre daha yavaş bir hızlı hatta yatay seyirle girdiğini görüyoruz. Bu yardımcı olacak gibi gözüküyor dezenflasyon açısından. Bir de şu yardımcı olacak. Asgari ücretin ayarlanma süreci ilk çeyrekte etkili olur diyorduk. Yani onun da tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani fiyatlara belirgin yansımasının tamamlandığını söyleyebiliriz. Bunlar tamam. Bunlar iyi taraflar. Bilinmeyen taraflar ya da aleyhte taraflar da şunlar gibi. Dünyada biraz emtia fiyatlarında bir hareketlenme var. Petrol ve diğer emtialarda bir yükseliş var. Bu üfeyi biraz yukarı yönde baskılayacaktır üretiş fiyatlarını öncelikle. Daha sonra iş talep güçlü kalırsa üreticilerin maliyetlerini tüketiciye yansıtmasını devam ettiğini görebiliriz ki bu zaten bu sorun devam ediyor. Uzun süredir çok bariz bir şekilde gözleniyor. Dolayısıyla iş talep görünümü önemli. Burada henüz lehte gitmiyor ama değişebilir. İşte bu bahsettiğimiz önlemler onun için diyorum yani onları görecek miyiz? Bunları göremezsek orada yine riskler yukarı yönde olur. Onun dışında geçmişe endeksleme devam ediyor. İşte hizmet enflasyonu yeni rekor kırdı. 96.4'e mi 96.5'a mı ne çıktı?
Gıda da iyi devam ediyor. Evet. Yüksek.
Gıda yüksek ama hani yine de Ramazan ayı için bakmayın bir yıllık bazda bir gerileme oldu. Beklediğimizden iyi yani aslında. Ama güven olmaz tabii. Değişebilir yani görünüm. O yüzden bugün de daha ne bileyim ana eğilime ilişkin göstergelere baktığımızda yani mevsimsellikten aldığımız rakamlara baktığımızda önceki aya göre çok büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Özellikle çekirdek enflasyonda yani gıda ve enerji dışında yine dörtler civarında, aylık dörtler civarında gittiğini görüyoruz. TÜFE'de 3'e doğru yaklaştığını görüyoruz. O olumlu tarafta o var 3'e doğru ama son 3 ay ortalaması da yine onun da 3.8 gibi yüksek bir seviyede. Bunlar ne ifade ediyor? Yani 3.8, 4 ne demek? Yıllık yine enflasyon 40-50 aralığında bir trendle gidiyor demek. Ne 36 ya da ileri dönük çok umut vermiyor.
Elektrik zamları konuşuyoruz enerji. Bir de tabii daha var ama bir de ücret zamları var olup olmayacağı.
Evet onu hani birazcık senaryolara yansıyor gibi gözüküyor. Ama işte orada sübvansiyonlar ciddi boyutta. Sanıyorum 4'te 3 boyutunda sübvansiyonlar var elektrik ve doğalgazda.
Hanede mi ticari yani?
Hanede. Ticarilerde kalmadı.
Evet. O ciddi hane hakkı üzerine bir enflasyon yatacak.
Yani tüketici enflasyonunu direkt ilgilendiren bir şey ama bunun kademeli olur falan gibi beklentiler var. Yani bunlar ama işte belirsizlik hala. Enflasyonist etkisi olan vergi artışı olmayacak dendi. Gerçekten öyle olup olmadığını bakacağız. Ama onların yerine ne tip bir önlemlerle ikame edilecek ona bakacağız. Harcama tarafında olursa daha tabii enflasyon anlamında yardımcı olur falan. Bunları gözleyeceğiz ama işte bunları bilmeden de İleri dönük hani ben tabii diyebilirim ki işte 45 civarı olacak yani yıl sonu tamam ki. Hani ama bunun altında da olma ihtimali var. 36'ya kadar geleceğini zannetmiyorum daha ama yani ne bileyim 42, 43, 40'lara falan doğru daha iyi gitme ihtimali de var. Bir 5 puan yukarı sapma ihtimali de var. Yani böyle bir aralık.
Peki son olarak rezerve girelim. Şimdi rezervede ciddi bir azalış olmuştu son birkaç haftada. Yeni yıldan itibaren de diyebiliriz. Sonra işte faiz artışı geldi. Faiz artışı geldi. 500 bas puan faiz arttırdı.
Evet 21 Mart'ta.
21 Mart'ta bir hafta 10 gün sonunda 8-9-3 gün sonunda da seçim oldu. Evet. Şimdi o faiz artışı rezervlerde biraz toparlanma var mı diye soracağım. Ve ne kadar var? Ve bunun sebebi var ise faiz artışı mı yoksa seçim etkisi mi?
Bir kere talepte tabii seçim etkisi vardı. Seçim öncesi son 6 haftada bayağı bir satış oldu. Hatta benim tahminime göre bugünkü rakamlar da gelecek. İşte 29 Mart haftasında göreceğiz. Orada daha sınırlı bir şey. Onu anlatacağım şimdi ama 26 milyar dolar falan son 6 hafta şey var. Bu çok yüksek bir rakam. Yılbaşından bu yana satışta 31 milyar falan dolara ulaşmış durumda ama önemli bir kısmı son 6 haftaya yığılmış durumda. Burada tamamen zaten gördük hani etkini, DTH'ların falan artışlarını gördük. Hani bireylerde de vardı, tüzellerde de vardı. Yani daha çok yurt içi kesimden kaynaklandı. Yani onların döviz cinsi varlıklara yönelmesi bu 25-26 milyar dolarlık talebin önemli bir kısmı ondan kaynaklandı. Kalan kısmı da büyük ölçüde yabancı yatırımcının tahvil hisse ve swap ya da carry trade dediğimiz çıkışlarından kaynaklandı. Bunu böyle analiz edebiliyoruz, görebiliyoruz net bir şekilde. Şimdi bu dönemde de ne oldu? Bütün göstergeler yani tarihin en kötü noktalarına geldi. Yani Mayıs seçiminden daha kötü noktaya geldi. Geçen hafta mesela onu gördük 22 Mart. Faiz artışı sorusu ne oldu diye baktığımızda bayağı bir kanama durdu yani o kanamanın hani akış hızı yavaşladı diyelim hani kan kaybı yavaşladı ama o haftada da sanki ufak bir satış olmuş gibi gözüküyor yani bugün göreceğiz verilerini ama 0.8 milyar dolar falan gibi satış olmuş gibi duruyor benim hesaplamalarına göre ama öncesindeki 5-6 milyar dolar şeylere göre çok daha düşük kalıyor. Ha, daha da önemlisi bu haftada seçim sonrası verileri gözlemeye başladık. Yani Merkez Bankası analitik bilançosu üzerinden. Orada da salı günü özellikle sanki tekrar alım yönüne dönmüş gibi.
Merkez Bankası
dönmüş gibi duruyor. Daha 3 Nisan'ın verilerini görmedik bu yayını yaptığım sırada. Onları da bugün göreceğiz. Ama dün de çeşitli haberlerde Merkez Bankası'nın alıma geçtiği gibi şeyler söylüyordu. İlginç ama hani hem kurla ilgili müdahalemiz yok deniyor ama işte her bir satış tarafında şeyler çıkıyor. Alım yani Merkez Bankası işte artık daha bunun itirafı olur mu? Kendileri de itiraf edip rahatlasınlar. Sonuçta piyasanın üzerinde ciddi bir kontrolü eli var. Ama tamam onu artık hep söylüyorum zaten bunu kabul etmek lazım. Böyle devam edeceğiz. Şimdi de alım yönünde olması iyi en azından. Ne görüyoruz? Kurlarında işte bahsettim Nisan ayına geri çekilmeyle başladığı gerçekten doğruluyor. Yani demek ki burada büyük ihtimalle seçim öncesi tedbiren alınan ya da spekülatif amaçlı alınan pozisyonların çözülmesinden kaynaklanan özellikle herhalde şirketler tarafında bir çözülme gözlüyoruz. Bu olumlu şeye yabancı katıldı mı onu sanki faiz artışı sonrası bile başlandı gibi hissediliyor verilerde. Tahvil girişi de olmuş gibi gözüküyor. 29 Mart haftasında bile olmuş gibi gözüküyor. Biraz sonrasında da devam ediyor olabilir ama hani orada ana hareketi yabancının sürüklediğini zannetmiyorum. Daha çok yerleşiklerin o ekstra aldıkları pozisyonlardan çıkmasından kaynaklanıyor.
Şimdi seçim öncesinde seçim sonrasına dair kur şoku, dövizde ciddi hareketlenme olacak söylen çok oldu.
Evet.
Yani, gerçi bizim ekranımızda söylen olmadı ama başka ekranda söylen çok oldu. Şu an için öyle bir şey de yok. Ne diyorsunuz? Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
Bu kadar söyledik hani bunun bir altyapısı, dayanağı, mesneti yok. Hani neye dayanarak bu böyle bir beklenti içine giriliyor. Bir tek geçen seçim öyle oldu diye yola çıkıp doğru değil bu diye çok söyledik ama biz de dinletemedik. Yani sonuçta üzücü bir benim açımdan yani maalesef sözümüz geçmedi yani onu bir kabul edelim.
Haftaya tabii ki yayınımız yok. Bayram haftası. Ondan sonraki hafta görüşmek üzere.